Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstadım.
Hocam geçen hafta çok önemli bir konuda kalmıştık. Ben de konu israf olmasın diye orada kesmiştik. Ümitsizlik ölümcül bir
hastalıktır.
Hastalıktır ve hocam biz de Türk toplumu ya senden bir şey olmaz, sen bir şey adam olamazsın falan. Hatta
çocukluktan itibaren bu tür
adam olmayız.
Evet.
Hocam çok seviyoruz böyle karamsar hayalleri ya.
Evet. Ne dersiniz? Yani belki 1699 Viyana bozgunundan beri bizde giderek böyle bu çok yerleşmiş, hiç durmadan toprak kaybetmek, hiç durmadan can vermek bizde olağanüstü bir şey etki bırakmış yani. İz bırakmış. Geçen programda da söylemiştik. Şarkılarımıza, türkülerimize, hikayelerimize çok fazla yansımış. Bunun en büyük çilesini de anneler çekmiş hocam. Çünkü kocasını şehit veren anne, çocuğunu şehit veren anne. Dolayısıyla zamanla geçmiş zamanlarda insanların gönülleri çok genişti. Bunları kaldırıyordu ama gönüllerimiz daraldıkça bu defa ümitsizlik. Yani o şehitler Çanakkale'de kocasını ve çocuğunu şehit veren anne o mangal gibi yüreğiyle beraber o şeye katlanıyordu. Onların şehadetlerine katlanıyordu. Ama zamanla gönlümüz daraldı. Artık tahammül edemez hale geldi yani.
Yani o günkü hocam türküleri bugün dinlememek lazım.
Evet.
O gün yani, insanlar yani işte giden gelmiyor diye türkü dinliyordu ama gidip işinde çalışıyordu.
Bugün yani eğer melankoliye sokuyorsa evet, eğer melankoliye sokuyorsa dinlememesi lazım yani.
Bir de hocam şöyle bir şey yok mu? İnsan çocuğuna işte senden adam olmaz dediği anda o çocuğu şartlandırıyor.
Tabii. Ya bizim şeyde Karadeniz'de laf vardır. Annem çok derdi. Birine 40 gün deli dersen deli olur yani. Şimdi sen yapamazsın, sen edemezsin, sen çocuksun, sen beceremezsin. Sen şöylesin, bu çocuk daha ne olacak yani?
Hocam Mevla'da çok güzel bir kıssa var bununla alakalı. Çocuklar diyorlar ki talebeler, ya bizim bir hoca hiç hasta olmuyor ki bir gün tatil yapsak. Gidip okulun başında top oynasak, gelsek aylak aylak. Ne yapalım? Bir plan kurguluyorlar hocam. Diyor ki en akıllıları. Ben diyeceğim hocayı sabah görünce. Hocam yüzünüz sapsarı, hasta mısınız? Sonra hoca ya git başımdan der bana kesin. İkincisi aynı şeyi söyler. Üçüncüsü beşincisi derin deyince hoca diyorlar şeye düşer, şüpheye.
Evet.
Hakikaten sabah geliyor hocam. Hocam siz hastasınız. Hayrola? Geçmiş olsun. Hasta mısınız? Yok evladım hiçbir şeyim yok. Hadi git başımdan diyor ama ikincisi de aynı şeyi söylüyor. Üçüncüsü deyince hocam şüpheye düşüyor.
Başlıyor hastayım diye.
Başlıyor. Bir eve gideyim hanıma sorayım diyor. Gidiyor hanım. Ya hanım diyor ki ya adam bir şeyin yok. Sapasağlamsın. Ya bırak hanım ya diyor. Sen zaten bana hiç kıymet vermiyorsun.
Aile saadeti bozulacak.
Aile kavgası başlıyor. Çabuk diyor yastık yorgan getir yatacağım ben diyor falan filan. Çekiliyor yorganın altına. Hatta yatınca hasta oluyor bu sefer. Hocam bir hadis-i şerif var. La temaradu fetemaradu. Hasta numarası yapmayın hasta olursunuz. Hani bazen iş yerinden izin almak için evet, işte hocadan yaranmak için insan beyaz yalan diyoruz ya söyler.
Evet.
İnanın hocam çekiyor üzerinize. Kaldı ki burada her sabah annesi çocuğuna sen adam olmaz diyor. Senden işte bir şey olmaz. Bizim milletten bir şey olmaz dememek lazım hocam. Çok yanlış bunlar.
Evet kesinlikle. Amerika'da MBA'in doktorlarından Dr. Bruce diye bir doktor var. Artroz denilen diz ağrılarıyla ilgileniyor. Bu basketçilerde çok yaygın. Adam Amerika'da çok şöhret birisi yani. Bir deneysel çalışma yapıyorlar. Dizden artroz nedeniyle ameliyat olması gereken diyelim ki 100 tane hasta seçiliyor. National Geographic'te belgesel olarak da yayınlandı. 100 tane hasta seçiliyor. Bu hastaların hepsinin ameliyat olması lazım. Gerçek ameliyat olması lazım. Bunların yarısına yalandan ameliyat uygulanıyor. Yarısına gerçek ameliyat uyguluyor Doktor Bruce.
Tabii çizik atıyor hocam herhalde.
Evet,
kestim
evet
diyor. Tabii yaptım diyor. Bandajı görmüyorsunuz.
Evet. Ama kimin ameliyat yapılıp yapılmayacağına şike olmasın diye Bruce karar vermiyor. Şey karar veriyor. Hastane yönetimi karar veriyor.
Eyvallah.
Ama Doktor Bruce o kadar şöhretli ki yani şöyle bir inanış var. Doktor Bruce'a gidersen iyileşirsin arkadaş. İşte, böyle bir inanış var yani.
Yok.
Lamacım yok. Hocam sonra hastalar 2 yıl boyunca izleniyor ameliyat sonrası. Yalandan ameliyat olanların iyileşme oranı %30 değil, %40, %50 değil. Şeyle aynı. Gerçek ameliyat uygulananlarla aşağı yukarı aynı.
Keskin bir ümit.
Evet.
İyi olurum inancı.
Yani şey çünkü o nasıl insan, siz demin örnek verdiniz ya hocam. Bir insan düşünceyle, düşünerek kendi kendini ne yaptı? hasta etti. Burada da düşünerek kendi içindeki şifacı güçleri harekete geçiriyor. Sonuçta mikroplar da hastalıklar da içimizde ama deyim yerindeyse bir de sağlık şeyleri var insan içinde, tohumlar var Allah'ın ektiği. Dolayısıyla onları harekete geçiriyorsun yani şeyle, umutla, iyimserlikle, evhamla, karamsarlıkla, kötümserlikle de hastalıkları harekete geçiriyorsun.
Hocam vehimli bir tanıdığım vardı. Ama vehimli yani hiç böyle lüzumsuz yere hani insanın korkmak için de sebep olur ya.
Evet.
Bu vehimleri geliştirir şu anda akıl dengesini tamamen kaybetti.
Evet.
Çünkü ümitsizlik, hep böyle kötüye yormak insanı hocam şeyini bitiriyor. Psikolojik o iyi oluş halini
elinden alıyor yani.
Evet.
Ya yani kendi ayağına kurşun sıkmak yani.
Aynen. Aynen hocam. Hocam şimdi diyor ki tekrar İmam Gazali, demek ki ümit İnsanın iradesinde olan bütün şeyleri hazırladıktan sonra sevdiğini beklemesine isim olarak verilir. Başkasına verilmez.
İradesini çünkü, sonuna kadar kullandıktan sonra.
Yani hocam yapabileceğiniz her şeyi yapacaksınız.
Yapacaksa. Bu çok önemli. Bizde şey var. Bir şey yapmayayım, düşüneyim olsun. Bir şey hayal edeyim olsun. İrade yok, eylem hocam, yok.
Bazı şey kişisel gelişim kitaplarında bunu kürtledi maalesef.
Evet.
Nasıl zengin, işte bir ayda nasıl zengin olurum, üç ayda nasıl iyi bir sanatçı olurum falan. Sen kendini öyle hayal edersen tamam yani hayale biz...
Hayal gerekli ama hayal, yetmiyor.
Hayal her şeyin başlangıcı hocam.
Evet.
Ama yetmiyor dediğiniz gibi.
Yani iyi bir yemeği düşünerek önüne yemek getiremiyorsun yani. Kalkıp o yemeği yapacaksın ya da o yemeği satın alacaksın yani.
Veya bir ahbaba gideceksin.
Evet.
Hocam. Şimdi hocam o zaman umutlu olmanın ilk psikolojik şeysini söyleyelim, sebebini. Sebepleri yerine getirmemiz lazım.
Evet.
Eğer getirmiyoruz da sebepler başkasının elindeyse buna temenni ediyorum diyebiliyoruz. Hiçbir şey yapmadık. Bunu ahmaklık diyor İmam Gazali Hazretleri.
Evet. Çünkü yani o polyanacı iyimserliğe bildiğin ahmaklık diyorum.
Evet. Hiçbir sebep çünkü ortada yok.
Evet.
Ve sen her şeyin harika olmasını bekliyorsun.
Evet.
Evet şöyle diyeceğim. Artık gerisi Allah'ın fazlına kalmıştır. Siz her şeyi yaptınız. Başka maniler olabilir.
Evet.
Diğer manileri ortadan kaldıracak olan odur. Ondan ümit edilir. Siz ekin ektiniz, suladınız, çapaladınız ama... Yani aşırı kuraklık olabilir.
Evet.
Aşırı güneş sıcaklığı kurtarabilir.
Sel gelebilir.
Sel gelebilir. Bunların hiçbiri bizim gücümüzde.
Kontrolümüzde değil yani.
Ya bunlar olduğu zaman da hocam teslim olmak lazım.
Çünkü belki sen elinden geleni yaptın. Artık geri kalanı.
Tevekkül burada başlıyor hocam. Evet. Şimdi şöyle diyor hocam. Kul iman tohumunu kalbine ekip onu taat suyuyla suladıktan ve kötü huylardan temizledikten sonra ölünceye kadar o tohumun kalpte kalmasını ve mağfirete ulaştıracak hüsnü hatime ile göçmesini Allah'tan dilemesine gerçek rica denir. Hani hocam imani konuya getirmiş.
Evet.
İman ettik. Güzel ahlaklarımızı geliştirdik. Kötü ahlaklarımızı yok ettik. Artık son nefeste iman ile inşallah cennete gitmeyi hak ederiz. Hocam bir de bu konuda yani bizde bir yanlış şey var.
Evet.
Allah affeder beni canım. Güzel ahlakı gerçekleştirmemişsin.
Evet.
Kötü huyları bırakmamışsın. Vurucu, kırıcı, itici bir tipsin.
Evet.
Allah beni affeder diyorsun.
Ya da şey oluyor. Mesela Berat gecesini böyle kilisede şey günah çıkarmaya benzetiyor, tamam mı? Her türlü haltı işlemiş, gelmiş Berat gecesinde şey diyecek yani.
Bir gecede hepsini.
Hepsini silip süpürecek. Ya Allah kendi hakkını bağışlıyor ama kul hakkı için muhatabını gösterir. Gidip o kulu, yani bir kula zulmetmişsen bu kul sadece insan değil. Bir kedi de olabilir, bir ceylan da olabilir. Haksız yere öldürdüğün bir serçe de olabilir. Ya da kırdığın bir, haksız yere kırdığın bir ağaç da olabilir bu yani.
Hocam,
kestiğin.
Mayıs ayı genelde işçilerin ayıdır işte. 1 Mayıs, gerçi tarih geçti ama İslam'da hocam o kadar hemmet veriliyor ki başkasının kul hakkına.
Evet.
Özellikle çalışan insanların hakkına daha teri kurumadan.
Evet.
Vereceksin.
Vereceksin
hocam hakkına. Ne kadar güzel Peygamber Efendimiz tarif etmiş. Adam işi bitirmiş.
Evet.
Terli ama. İşi bitirdiği için. Hocam güzel ama adam da terlemiş yalnız.
Evet.
Ya yatarak değil yani.
Değil. Gerçekten
adam
çalışıyor.
Terlemiş, işi bitirmiş. Sen de hemen daha teri kurumadan.
Yani hem hakkını veriyorsun hem zamanında veriyorsun. Şimdi bizde ne olmaya başladı? Hem hakkını eksik veriyorsun, bildiğin çalıyorsun hakkından. İki, zamanında vermiyorsun.
Yani, verdiğin zamanında faydası yok artık.
He, yani. Yani sonuç olarak insanlar hayat sürüyor. Ha şu, diyelim ki bir iş yerinin kriz durumu olabilir. Bu durumda hoş görebilecek durumlar olabilir ama işler yürüyor olduğu halde, işletmenin durumu iyi olduğu halde işçiye insansı gözüyle bakmak, yarım insan gözüyle bakmak, o zaman bu bakanlar kendileri insan değil demek.
Hocam yani. Yıllar önce bir yerde çalışıyorum, böyle pastane. Bayramlarda evvelden böyle şeyler yoktu fazla. İnanın hocam, birkaç ton baklava tatlı satılırdı. İnsanlar kuyrukta ve yani tatlılar böyle en yüksek fiyattan insanlar sıraya girer. İşte Arefe günü tatlılar satılır. Patron paraları toparlar, kaçar. Piyasada yok. Ondan sonra ya bütün o çalışanlar, atölyedekiler, işte efendim mutfaktakiler, ya nerede patronum, bize işte bayrama gideceğiz falan filan verir ama böyle zoraki. Böyle yani gıdım gıdım derler ya hocam bizde. Yani biraz şunlar mübarek bayram gelmiş, yani fazla vereyim ikramiye, sevinsinler. Sen çuvalla topluyorsun parayı. Hocam demek insandaki hırs maalesef insanı yoldan çıkarıyor. İşte bu ahlakını değiştirmiyorsun. Hırs var, tamah var, başkasının kul hakkına tasallut var.
Evet.
Ama diyorsun ki ölünce de herhalde Allah beni çok sever, direkt beni cennetine kor. Bu da işte bir ahmaklık.
Evet, kesinlikle. Bir de şey var hocam. Tam tersi, umudu kesiyor bu defa şeyden, Allah'tan. Allah'ın rahmetinden umudu kesiyor. Hazreti Ali'ye birisi geliyor hocam.
Evet hocam.
Altınoluk dergisinde okumuştum. Hazreti Ali'ye geliyor, diyor ki ya tevbe ediyorum ama tevbemi tutamıyorum, ne yapacağım? Hazreti Ali diyor ki gene tevbe edeceksin. Ya diyor gene bozuyorum, gene tevbe edeceksin. E gene bozuyorum. Diyor şeytan usanıncaya kadar diyor tevbe edeceksin.
Ümitsizlik kapısı yok.
Yok, şeytanı usandıracaksın diyor yani. Sen usanmayacaksın yani.
Eyvallah. Hocam buradan bir hadis-i şerif paylaşmak isterim sizinle. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nefsinin hevasına yani arzularına tabi olup da şehvetin peşinde ömrünü tükettikten sonra Allah'tan cenneti istemek ahmaklıktır. Ayette geçiyor hocam yine. Bu hangi sure? Meryem suresinde geçiyor. Sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve şehvetlerine uydular. Başka bir ayet-i kerime hocam. Onlardan sonra bu dünyanın geçici metaına kanıp biz ileride yargılanırız, affediliriz demek, kendilerine ona benzer bir meta gelirse, yani dünyalık gelirse onu da kaçırmamak konusunda devam etti bu insanlar. Böylece o kitaba varis olan kötü kimseler gelip onların yerine geçtiler. Yani hocam bu geçiyor. Hep böyle ahlak kötüleşiyor. İbadetler azaldığı gibi,
evet,
insanlara karşı böyle işte fırsat kaçırmadan bir dünya malını elde etmek. Hırs. Bunlar da çoğalıyor. Bunlar bir de hocam işin daha kötüsü, kıyamet koptuğu zaman ahiretten de büyük pay istiyorlar.
Bu çok ilginç. Orada da hırsızlar yani. Bugün, tavakkarlık orada da devam ediyor yani.
Eskiden hocam insanlar çok ibadet eder, çok hayır hasanatta bulunur. Daha
az talepleri olurdu.
Şimdi insanlar çok az hayır yapıp,
evet,
çok büyük böyle bir hocam narsizmin etkisi midir nedir?
Evet.
Ufacık bir şeyi paylaşsalar oradan yani çok büyük bir şey de umuyorlar. Böyle beklentilerimiz çok fazla maalesef.
Evet.
Diyor hocam, şöyle diyor yine. Allah-u Teala bahçesine girip de bunun yok olacağına ve kıyametin kopacağına inanmayan, kıyamet kopacak olsa da daha iyisini alabileceğini iddia eden bostan sahibini de yermiştir. Hocam şöyle, bu Kehf suresinde geçiyor. Bahçe sahipleri diye geçer hocam bu.
Evet.
İki kardeş, babalarından iyi bir miras kalıyor. Birisi bu miras tam maddi sahaya yatırıyor. Bahçe alıyor, toprak alıyor falan. Acayip zenginleşiyor. Biraz da bencil bir adam. Her şeyi hep bana dediği için. Diğeri çok böyle hayırsever bir insan. Hem bana hem başkasına. Yani o elindeki malı mülkü biraz başkalarına beraber harcıyor, dağıtıyor fakir fukaraya. Biraz dara düşünce kardeşine diyor ki ya bana biraz yardımcı ol. O da ona hocam çok böyle sert bir şekilde diyor ki ben de akıllıyım, ben senden daha hayırlıyım, daha üstünüm. Sen ahmaksın falan. Yani paylaşana hocam, bugün de öyle maalesef. Yani güzel ahlak sahibi insanlar bazen ahmak veya işte saf insan gibi görülüyor. Başkasına vaktini veren, imkanlarını paylaşan insanlar daha çok bencil insanlar bugün hocam, işte revaçta. Başarılı falan, tutuğunu koparan insan tipleri. Sonra diyor ki ben senden daha iyiyim. Ahiret yoktur ama olsa da yine ben orada da köşeye dönerim. Orada da bir
yolunu bulurum diyor.
Yolunu bulurum. Nasıl bu dünyada yol... Hocam şu psikoloji varmış bu bazı başarılı insanlarda. Ya ben bu dünyada nasıl yolumu buldum bir şekilde, orada da bulurum. Halbuki hocam bu dünyada bir şekilde yol bulmak mümkün. Çünkü imtihan dünyası olduğu için her türlü
ne seçenek açık yani, evet.
Ama hocam ahirette böyle bir seçeneğimiz yok.
Yani orada hesap baktı. Yani burada herkesi kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramazsın yani.
Hocam ben şunu fark ettim, belki siz de fark ettiniz. İmam Gazali dünyadaki ümit ve ümitsizlik meselesini ahirete de uyguluyor.
Evet.
Yani kurallar aynı hocam esasında.
Evet.
Ahirette başarılı olmanın kuralları, dünyada başarılı olmanın kuralları aynı. Nedir? Sebepleri var. Sebebe sarılacaksın.
Evet.
İşte ahiret başarısının sebebi iman. Ameli salih hocam her zaman söylüyorsunuz, farklı evet. İşler. Dünya başarısının şeyi de yine ümit, güzel düşünce ama gerekleri yerine
getirmek.
Aynen. Ne dersiniz hocam böyle hatamız burada sanki biraz fazla.
Evet.
Ahiret konusunda hocam özellikle temas ederseniz.
Yani şey sonuçta Allah'ın insandan istediği şeyler onun yaratılış ayarlarıyla ilgili şeylerdir. Bunlar sadece Kur'an'da nasıl geçiyor? Kalp hastalıkları, kalbi hastalıklar diye geçiyor. Sonuç olarak kalbi hastalıklardan seni kurtarıyor bu yaptığın ibadetler, bu yapmış olduğun iyi davranışlar, insanların yararına yapmış olduğun şeyler. Yani bizde şöyle bir şey var. Mesela birine yardım ediyoruz. Diyelim ki muhtaç bir çocuğa yardım ediyoruz. Onu kendimize minnettarlık bekliyoruz ondan. Halbuki bizim ona minnettar olmamız gerekiyor. Çünkü o çocuğun ihtiyacından çok daha fazla bizim ihtiyacımız var. O yardımı yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü biz yardım yaparken mal canın yongasıdır diyoruz ya hocam. Yani onu şöyle yorumlamak lazım. Bencilliğimizin şeyidir, bedelidir. Bencilliğimizi yontuyoruz yani.
Onu verdikçe...
verdikçe bencilliğimizden kurtuluyoruz, narsizmden kurtuluyoruz yani. Bizi insanı insan yapan budur. İnsan bencil olarak insan olamaz yani.
Hocam o sözü bize pozitif anlardık. Orada esasında negatif bir mana var. Çünkü biliyorsunuz bu kerestelerde yongalar
evet.
Düzeltilmesi gerekiyor. Hatta yakılması gerekiyor evet. Ki o yonga ağacın güzelliğini ve bütünlüğünü bozmasın.
Evet.
Şimdi atalarımız demiş ki malcanın yongasıdır. Yok. Yani yonga bir gerçektir ama... Çok da istenen bir şey değildir. Çünkü
evet.
Keresteyi şey yaparsan onu yont.
Yani işe yarar hale getirmek istiyorsan kendini yontacaksın. O şeyle o malın sana ait olmadığını sen onu verirken o gerçek sahibinin malikül mülk olan Allah'a aidiyetini fark ediyorsun yani. Emanetçi olduğunu bileceksin. Biz sahip ve malik olduğumuzu iddia ediyoruz yani.
Sıkıntı burada.
Biz çocuklarımızın bile sahibi değiliz. Yani bazen şey yazıyoruz diyelim ki biyografide 3 çocuk sahibi. Hayır, 3 çocuk babası olabiliriz. 3 çocuk annesi olabiliriz ama sahibi olamayız.
Hocam çok güzel bir izah hata yapıyoruz. Allah affeylesin.
Tabii kastımız sahip... o değil ama bazıları kastı o. Diyelim ki sahip kelimesini babası olmak anlamında kullandığında sorun yok. Ama aynı kelimeyi iki kişi birbirinden farklı anlamda kullanıyor yani. Mesela bakıyorsunuz ki geçen bir sitede tartışma çıktı. Şimdi arabama nasıl dokundun diyor biri diğerine. Dokunmak zorunda çünkü aracından inerken başka bir seçeneği yok. Fakat mesele şu. Oradaki tartışmayı, yazışmaları okudum. Arabayı kendisinin bir parçası olarak görüyor. Kendi elinin yani ona sanki ona fiziki olarak tacizde bulunmuşsun. Hatta tecavüzde bulunmuşsun gibi algılıyor yani.
Hocam,
yani
mal canın yongası değil mal canın kendisi,
kendisi olmuş yani evet. Onun yerine aşırı. Geçiyor yani kendine o kadar kıymet vermiyor belki yani insanlar. Malına mülkü, malı ve mülkü için ölen insanlar var. Yani şey anlamıyla yani kendi sağlığını feda ediyor. Onun için yaşam, arabası için yaşamaya başlıyor. Telefon için yaşamaya başlıyor. O bir araç iken amaç haline geliyor.
Maalesef. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam şimdi demiştik ki bazıları günah işliyor. Kul hakkına giriyor. Ama Allah'tan ümit var oluyor. Halbuki diyor ki İmam Gazali hocam şöyle bir düzeltme yapıyor bu tür insanlara. Günahkarlara gelince o da geçmişine tövbe eder ve eksiklerini tamamlamaya çalışır. Yani kul hakkı varsa kul hakkını öder. Haksızlıklarını telafi eder. Onun da tövbesinin kabulünü umması yine hakkıdır.
Evet.
Ümit var olmak için hocam belli bir amel gerekiyor.
Bir şey yapacaksın yani. He.
İstemeyerek nefsine uyan, kötülüğüne kızıp iyiliğine sevinen, kusurlarından dolayı kendisini yeren ve tövbeyi candan arzu eden kimsenin de tövbesi, tövbeye muvaffak olması ümit edilir diyor. Allah'tan hakkıdır diyor. Hocam çok ilginç. Ben bunu yani sanki yeni okuyormuşum gibi.
Evet.
Hocam istemeyerek günaha girmek bir şey yani hafifletici sebep.
Evet.
Hani istemedi. Tam kastımız, plan projemiz yoktu yani.
Evet, çünkü insan işte alışkanlıklar insanı kötür, insanı şey diyor, etkiliyor. Ya da çocukluk dönemindeki alışkanlıkları, daha bebeklikten itibaren yetişme tarzları.
Evet.
Bunlar onun üzerinde diyelim ki negatif etkisi var. Şimdi biz diyelim ki alkol içki tüketilmeyen bir kültürde büyüyen insan ne büyümeyen insan farklı. Mesela bir Çinlinin hocam oruca uyum sağlaması çok zor. 5 öğün yemek kültürü varmış şimdi orada.
Niye hocam? Acaba Çin'de yemek çok
şeydi, ama. Kısa kısa az az aperatif diyelim ki yani. Zamana yayılmış yani. Öyle bir kültür varmış orada. Çin'e gidip gelen arkadaşların anlattığına göre. Şimdi mesela onların oruca uyum sağlaması daha zor. Dolayısıyla şeydir. Yani herkesin böyle, yani yanlış bir kelime de, sevdiği günahlar vardır, sevmediği günahlar vardır.
Hocam bunu İmam Gazali çok güzel açıklıyor. Belki bizim denk geldi mi size? Yani hiç içki ortamında yetişmemiş, içkiye karşı alakası olmayan bir adamın içki içmemesi çok büyük bir diyor fazilet değildir. Yani tabiatımıza aykırı olan günahları işlememekte bir fazilet yoktur. Yani bir adam mesela korkak. Ya ben kimseyi öldürmedim.
Zaten sen de öldüremeyecektin yani.
Kavga etmeye gücün yok. Ama bir adam var ki çok cengaver. Böyle mafya bir tip. Vurmak, kırmak herifin hoşuna gidiyor yani. Zevk alıyor. Hocam hani bazen elini falan kesiyor ya böyle. Cüretlerle sağını solunu parçalayanlar var. Bu adamın trafikte sabretmesi çok büyük bir fazilet.
Evet.
Herkes hocam kendi meylinin zıttını yaparsa fazilettir diyor. İmam Gazali bunu çok güzel keşfetmiş.
Evet. Ya mesela dopamin hormonu var hocam. Bu hormon herkeste eşit miktarda değil yani. Yüksek olanlarda macera perest ruh daha fazla oluyor. Bu insanların mesela ölüm riski yüksek sporlara, diyelim ki dağcılık gibi ya da işte yamaç paraşütü gibi ya da
akrobasi falan.
Akrobasi gibi bu tür şey. O da onun sınavı yani. Herkesin bir sınavı var. Yani dolayısıyla bazıları diyor ki beni Allah böyle yaratmış. Yaratmış da işte sana sınav sorusu, dopamin hormonunu nasıl kontrol edeceksin yani.
Yani daha başında hocam tek başına Everest'in tepesine çıkmak, hani bir bilimsel amacı yoksa böyle bir hedef, yarın canını kaybedersen bir efendim uçurumda.
İşte ama o hormon şey etmiyor onu, yerinde tutamıyor. Yani sonuçta insan kendi biyolojisine de mukayyet olmalı. Zaten orucun amaçlarından bir tanesi bu değil mi hocam? Kendi biyolojine mukayyet olman. Yani bir tarafı buna bakıyor yani.
Yani hocam aç olunca insan daha mı rahat duygularını kontrol ediyor bir bakıma?
Kendine şeyi tabii öğreniyor. Mesela bir şey istiyor, yapmıyor.
Farkındalığı artıyor hocam.
Tabii farkındalığı artıyor. Sınırları daha iyi görüyor. Artı kendini tutabiliyor. Şimdi mesela günümüze yaygın olan nedir? İnsanların arzuları çok kışkırtılmış. İnsanlar arzularını kontrol edemiyor. İstemiyor mesela, o arzunun peşinden gitmek istemiyor. Ama o kadar kışkırtılmış ki alıp götürüyor. Ya da öfke mesela. Öfke patlaması yaşıyor. Tamam, öfke herkese lazım. Ama öfke patlaması yaşıyor, artık öfkesi onu kontrol etmeye başlıyor. Bunu istemiyor. Şimdi oruç bunu ona öğretmeye başlıyor yani. Öğretiyor.
Hocam şimdi modern hayattayız. Her köşe başında bir kahve makinesi, bir efendim işte su şişesi, bir her şey var etrafımızda.
Evet.
Yani cebinizde paranız varsa her dakika başı bir şey alıp yemek içmek
normal. Ve üstelik bunların çoğunluğu da sağlık sorunu olan şeyler yani. Geçen istatistikleri vermiştik ya hocam. Yani 600 milyon civarında obezite var. Bunun iki katı dünyada 1 milyar 200 binden fazla insanda da aşırı beslenmeden kaynaklı bir şişmanlık var. Ama öbür tarafta da 500 bin civarında insan da açlık sınırında ve her gün 14 bin civarında insan açlıktan ölüyor yani bu dünyada.
Hocam oruç öyle büyük nimet ki sanki fabrika ayarlarımız diyor ya, meşhur tabiriyle.
Evet.
Ey insan, sen günde 2 öğün hem de çok aşırı kaçmadan yiyerek çok rahat hayatta kalabilirsin. Şu kadar saat susuz kalabilirsin. O zaman sen kendini alışkanlıklarına kurban etme.
Aynen öyle.
3 dakikada bir su içmek, 5 dakikada bir şey atıştırmak zorunda değilsin. Çünkü bunu yaptığın zaman hocam kendi tabiatına da aykırı iş yapmış oluyorsun. İşte obezite diyoruz.
Evet.
İnsanlar hocam artık yürümekten mahrum kalıyor. Esasında en büyük zararı kendine veriyor hocam. Bu peşin zevkler.
Tabii.
Hadsiz, ölçüsüz kullanılan zevkler. Sonra o adamcağızı kötürüm yapıyor.
Evet.
Yani şöyle bir güzel akşam vakti bir gezi yapayım, bir parkta yürüyüş yapayım deme şansınız kalmıyor.
Evet. Kalp hocam ne yapıyor? Bir daralıyor, bir genişliyor. Hani filmlerde çok çıkar. Kalp atışları böyle
evet, iner çıkar, zigzag. Değil mi hocam?
Şimdi düz çizgi oldu mu ne? Bitti. Final. Aynen. Şimdi Mesela açlık ve tokluk da öyle hocam. Beden sağlığı açısından sadece tokluğa ihtiyacımız yok bizim. Açlığa da ihtiyacımız
hatta
var.
Hatta açlığın hocam da dibe vurması da gerekiyor
evet.
herhalde.
Evet. Bu şey endüstri devriminden sonra bu böyle oldu hocam. Bizde ise yani son 50 yıl diyebiliriz belki yani. Mesela üç öğün yemek diye bir şey yok gelenekte insanlık tarihinde. Atıştırma var arada ama esas sabah ve akşam yemeği yani. Ve açlık acıkmadan ben çocukluğumda hatırlıyorum annem acıktınız mı diye sorardı. Yani yemek saati vardır o saatte sofrada olacaksın diye bir şey yok. Acıktıysanız sofra kurulur yani. Acıkmadan sofraya oturmaya biz başladık. Bu ne? Bunun bedensel olarak zararını ödüyoruz işte yani.
Hocam Ramazan, oruç, Allah-u Teala yani İslam dinine öyle güzel sigortalar koymuş ki. İşte bencilliği önlemek için zekat müessesesi evet. gelmiş. İnfak, sadaka müessesesi gelmiş. İşte vücut dengemizi, tabii ki bunun çok büyük manevi değeri var ama yani insan açısından bakarsak maddi olarak bile hocam insana öğrettiği çok güzel şeyler var. Hani buraya nereden geldik? Şuradan geldik hocam. İnsan yani istemeden hata yapacak ve bunların farkına varacak. Telafisine de gidecek. Bir de evet. çok çok dikkat çekici. Kötülüğüne kızıp iyiliğine sevinen. Hocam sanki bu çok dehşet bir insanın vicdanlığı için önemli. Yani kötülük yapınca kendine kızıyorsan.
Ya evet o bir şeydir.
İyilik yapınca seviniyorsan hocam bu müthiş bir iman göstergesi. Müthiş bir ruh sağlığının göstergesi.
Evet yani şey bir insan artık kendi kötülüğüne ve kendi günahına hiç pişmanlık duymuyorsa hatta onları keyif de anlatıyorsa bazıları şey der Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım diye günahlarını anlatır. He, günahlarının propagandasını yapar. Orada ikinci bir günah var. Sen günah propagandası yapıyorsun. İnsanları günaha çağır. Tamam günah şöyle ya da böyle günah herkes işler. Ama
günahından zevk alıyorsun değil mi hocam? He, niye anlatıyorsun?
He, yani o an tamam ama sonradan aklın başına gelmeli yani. En azından bunu insanları günaha teşvik için bir araç olarak kullanmaman lazım.
Hocam ben bunu çok önemsedim çünkü bugün sanki bu özelliğimizi kaybetmeye başladık.
Evet ya da iyilik yaptığında iyiliğin orada mesela iyiliğe sevinmek. Şimdi iyiliğe seviniyorsan ne yapar? Sevinçle iyilik arasında bir şey kuruyorsun. Bağ kuruyorsun. Şimdi mesela diyelim ki bir çocuğa yardımda bulunurken ya da bir sokak kedisine ya da bir yaralı kuşa böyle için böyle burkula burkula yardım ediyorsan onu hatırlamak istemiyorsun. Sevinç duymuyorsun yani. Ha onu sevinçle yapman lazım ki sana ne olsun o bir şey olarak dönsün yani. Bir pozitif yansıması olsun.
Peki hocam bir de şöyle bir ilişki kurabilir miyiz? Sevinince dopamin salgılanıyor. Bir mükafat oranı var. O zaman iyilik yapmak için fırsat aramaya başlıyorsun.
Tabii.
Sokağa çıkıyorsun bir taş gördün. Şu taşı kenara koyayım bir Müslümana batmasın diyorsun. Biraz sonra bir komşumuz arabamız var vasıtayla geliyor. Evet. Vasıtama davet edeyim diyorsun mesela. Fırına gittik hocam şimdi askıda ekmekler var.
Evet.
Ya bir ekmek aldım ama bir ekmek de askıya bırakayım diyorsun. Fırsat artık.
Yani evet yani Allah o kadar çok seçenek sunmuş ki yani ameli salih ve hasenat Kur'an-ı Kerim'deki kavram yani sonsuz neredeyse. Dolayısıyla hangisi kolayına geliyor? Git onu yap. Yani illa hepsini yapmak zorunda değilsin. Yani yapamazsın hepsini zaten istesen de. Ama sana kolay geleni yap.
Başarılı olduğunu yap.
Ha başarılı olduğunu yap. Diyelim ki son derece sosyalsin. Git mültecilere yardımcı ol. Diyelim ki sen böyle tehlikeli işlerden hoşlanıyorsun. Git tinerci ve balici çocukları kazanmak için bir çalışma yürüt. Yani her şeye göre bir şey var yani.
Tehlikeyi seviyorsun hocam.
Ha, veya hayvanları seviyorsun. Hayvanları seviyorsun. Evet. Git o zaman şey et. Sokak köpeklerini ve sokak kedileri için bir çalışma yap yani yürüt. Evet, çocukları hocam. Seviyorsun. Git o zaman çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara şey yap. Etkinlik yap. Onlarla birlikte belli programlarda birlikte ol.
Yani hocam bazı hani fazla duygularımızı hayra kanalize edelim diyorsunuz.
Aynen öyle.
İşte tehlikeyi çok seviyorsan daha başında
ona göre bir yerine işe.
Git. Tehlikeli ortamlarda yani diyelim ki hocam bombaları detone edenler var ya böyle.
Evet. Git savaş falan. Bölgesinde
gazetecilik
şey var.
Yap.
Gazetecilik yap ya da savaş bölgesinde de yardıma ihtiyacı olan insanlar var yani.
Ya da bomba patlıyor hocam bir anda insana birini yardım ediyor mesela.
Evet.
Güzel bir şey.
Ya gönüllü olarak mesela Afrin'e giden doktorlarımız oldu hocam yani.
Hocam çok onlara da dua ediyoruz yani hemen her namazdan sonra şehitlerimize, gazilerimize hocam rahat program yapıyorsak onlar sayesinde diyorum.
Kesinlikle.
Sokakta rahat yürüyorsak Afrin'deki kardeşlerimiz. Hocam bir de bugün ümitle alakalı dedik ya. İşte en son Viyana kuşatmasından beri toprak kaybediyoruz.
Evet.
Ama elhamdülillah Cumhuriyet döneminde hocam işte Kıbrıs'la ufak ufak işte Afrin, o Kuzey Suriye'deki bazı başarılarımız. İnşallah bu da hocam yani fiziken de bize ümit ver olmak için bir şey olsun.
Tabii mesela eskisi kadar insanlar şey değil hocam. Benim çocukluğumda hatırlıyordum. Hep şey diyordular. Bir elbise alıyorduk, sökük mökük oluyordu. Soruyordum. Diyorlar ki şey annem babam. Ya Türk malıdır, böyle Türk malı böyle olur. Türk malı böyle olur.
Allah Allah,
Türk malı
ne böyle demek olur. Yani?
Yok o zamanlar o hakikaten üretimimiz kötüydü benim çocukluk döneminde. Yani ama şimdi Türkiye'de artık uluslararası standartlarda da üretim var. Yani insanlar ha, yapan yapıyor iyisini. Ha, yalancısı, üçkağıtçısı yok mu, sahtekarı yok mu onlar da var ama en azından şu insanların başarısıyla özdeşim kuracağı örnekleri var önünde yani.
Hatta hocam bazı Arap ülkelerinde işte bu efendim, Rusya'da falan da Türk malları daha bir tutulmaya
tabii
kalitesiyle. Demek ki hocam insan yani başarabiliyor. Sebepleri yerine getirirse ümit var olmak için sebeplerimiz çok esasında bugün. İmkanlarımız çok Allah'a şükür. Hocam şimdi çok güzel bir soruya geldik. Ümit mi iyi, korku mu iyi? Hangisi daha iyi bir motivasyon? O konuya giriyor İmam Gazali Hazretleri.
Evet.
Hakikaten hocam İmam Gazali tam bir psikolog yani.
Evet.
Sadece çok korkun, çok ümit edin falan demiyor.
Demiyor.
Bunlar hocam da karşılaştırıyor. Bilmiş ol ki ümit ile amel etmek korku ile amel etmekten daha makbuldür, daha iyidir. Zira evet. Allah'a en yakın olan kullar Allah için en sevimli olanlardır. Sevgi ise korkuyu değil, ümidi çoğaltır. Hocam nereden nereye girdik
evet.
Şimdi? Yani tamam korku da gerekli. Onu belki hocam inşallah birkaç program sonra
İşleyeceğiz.
Korku bölümünde daha detaylı işleriz. Korkuyu da inkar etmiyoruz ama keşke herkes hocam güzellikle, hoşlukla iş yapsa.
Evet.
Keşke herkes trafik kurallarına yani güzellikle uysa yani. Hiç trafik cezası olmasa. Trafik evet. Polisi de olmasa.
Şimdi evdeki gibi hocam. Şimdi anne Allah'ın rahmetini, merhametini, şefkatini temsil ediyor. Baba da otoriteyi, gücü temsil ediyor. İkisi de lazım yani. Ama tabii orada çocuk için anne sevgisi, anne şefkati daha şeyde ön planda olmalı yani.
Hatta hocam babasıyla da sevgi ilişkisinde onlar daha başarılı oluyor hayatta. Babasına sevgi görmüş.
Sadece otorite olursa tabii. O zaman o sağlıklı olmaz
baba,
yani.
Tamam otorite yani belli bir işe de. Hatta hocam şunu söyleyeyim. Bizim Türk milletinin başarılı olması bir sebebi de elhamdülillah. Aile yapımız sağlam. Şimdi mesela bu Avrupa'da falan ben çok gördüm hocam. Babasız aileler var. Single mom diyorlar. Bu çocuklar sonra annesini dövmeye kalkıyor falan. Çünkü anne fiziken zayıf. Çocuk 15 yaşına geldi mi basket falan oynadıysa böyle 2 metre boyu oluyor falan.
Evet.
Annesinin zorla parasına el koyuyor.
Evet.
Bu tür uygulamalar oluyor.
Maalesef.
O yüzden yani tabii baba otorite bizim Türkler hocam öyle değil. Yani babası geldi mi Allah'ın izinden 20-25-30 yaşında da olsa işte sigarasını saklıyor falan. Oturmasına kalkmasına dikkat
ediyor
hocam. Aman hocam şu modern hayatta biliyorsunuz önce babalarla başladı bu önemsizleştirme teşebbüsü. Sonra anneler de geleceksin bunu söyleyeyim yani. Şimdi hanımlara çok pozitif ayrımcılık yapılıyor ama bir süre sonra hocam eğer anneler aile düzeni ve yani kapitalist sistemin önünde engelse onları da eritecekler. 3-5'ten kötü anne hikayesiyle hocam babalarımız çok önemli yani otorite ve korku ama bir de sevgi varsa bunun içinde çok daha
evet
güzel hale geliyor. Şimdi şöyle diyor hocam. Sevgi diyor hocam korkuyu değil ümidi çoğaltır. Demek ki Allah'ı sevebiliyorsak ümidimiz çoğalıyor.
Evet.
Bunu korktuğun için birine, sevdiğin için de diğerine hizmet ettiğin iki hükümdar ile ölçebilirsin. Hocam sizin iki tane çalışanınız var. Birisi severek hizmet ediyor. Biri korkarak. Hangisini seversiniz?
Evet, tabii yani severek.
Tabii buradan şimdi hocam yani İmam Gazali'nin burası çok güzel.
Evet.
Din ile dünya arasında çok fark yok esasında. Biz bile yani bir patronun konumunda olsak, iki tane çalışanımız olsa, bizi seven, bizi düşünen birine daha çok aşığız. Hatta diyor ki hocam Mevlana Hazretleri bir yerde padişahlar bile kendini sevene aşıktır diyor. Kendini sevene aşıktır. Niye? Hatta bu Gazneli Mahmut'un çok hikayeleri vardır.
Ha evet.
Ayaz diye bir onu seven, ona candan bağlı bir hizmetçisi
vezir.
Vardır, veziri vardır. Onu çok sever, ona çok maaşlar verir, çok iltifatlarda bulunur falan falan. Hatta hocam bir kısasından anlatalım, son birkaç dakikaya girdik ama. Bir gün Gazneli Mahmut bir karpuz gelmiş, çok güzel bir karpuz. Bir kesiyor bir dilim Ayaz'a veriyor. Ayaz şapur şapur afetle yiyor karpuzu. Hoşuna gidiyor yemesi. Bir daha veriyor. Hani tiksinerek kese verir mi?
Yani evet.
Sonra diyor ki ya son dilimle ayaz ben yiyeyim diyor. Sen çok bir özendirdin diyor. Bir ısırıyor karpuz, zehir gibi çürük bir karpuz. Ya ayaz diyor, nasıl yedim bunu diyor yani. Padişahım ben sizi çok seviyorum diyor.
Sevdiğimden geliyor ha.
Ben sizin elinizden bir şeker yedim, tatlı yedim şimdiye kadar. Bir kerecik diyor karpuz gel, yani acı karpuz gelse hemen isyan etmem lazım deyince tabii Ayaz da kendinden geçiyor. Ondan sonra Gazneli Mahmut da kendinden geçiyor. Şimdi hocam sevgiyle olunca
evet.
Bir hizmetçinizin, bir çalışanınızın size olan muhabbeti, inanın siz de onu çok seversiniz. Aynı şey Rabbimiz için de geçerli. Namazımızı severek kılıyoruz. Orucu severek tutuyoruz. İnfak verirken, zekat verirken, hatta ayette geçiyor hocam, Allah alır önce sadakaları diyor. Allah'a verirmiş gibi severek veriyoruz. Bir de hocam var ki, ya şimdi namaz kılmasam cezası var. Zekatı vermesem ahirette bu benim işte sırtıma dağlanıp altınlar azabı olacak. İşte fitremi vermesem şu olur. Zorla böyle ite kaka
evet.
Yapanlar da var. Allah katında hocam tabii ki sevgiyle, ümitle, Allah'tan güzel şeyler umarak yapanlar farklı çok daha olacak. Makbul. Var mı hocam sizin tecrübeniz, iş tecrübeniz, ne bileyim?
Tabii şey, yapan için de sevgiyle yapıyorsa hocam çok daha şeydir, kolaydır. Yani yapan için de daha keyifli bir şeydir. Bir şeyi korkuyla yaptığın zaman, kaygıyla çalıştığın zaman daha verimsiz olursun. Artık keyif alamazsın yani. Düşünsene, sevdiğin işi yapıyorsun. Yani bazı insanların sevdiği işi ayrıdır, yaptığı işi ayrıdır yani. Meslek olarak kastediyorum yani. İkisi bir arada olduğu zaman hayatın şey, sevgiyle yürüyor demektir
hocam
yani.
Hocam bu batıların bu işte sosyal deneyleri çok ilginç. Aynı işi iki ayrı grubu hocam. Diyorlar ki birine şimdi eğleneceğiz. Mesela işte yük taşıma yarışması. Şuradan 20 kiloluk taşı alıp kim bakalım daha önce diğer tarafa taşıyacak. Halbuki hocam taş taşıyorsun.
Evet.
Başka bir yerde aynı gruba diyorlar ki arkadaşlar iş yapacağız.
Evet.
Şu taşları buradan alıp
şuraya götüreceğiz.
İşte inşaatın bodrum katına taşıyacağız. Hocam insanlara iş zor geliyor, zor yapıyorlar. Ondan sonra böyle ofluyorlar, pufluyorlar. Ve diğeri çok daha hızlı yapıyor hocam. Arkadaş yarış yapıyoruz diyorsunuz. Yarış nedir? İşte 10 ton taşı, 10 kişi bakalım kaç dakikada şuradan şuraya taşıyacak bir yarış. Yani hocam esasında oradan şuraya geldik. Aile hayatımızda, iş hayatımızda belki sevgiyi, ümidi şey yapıp bunlarla iş yaptırmak daha insanı başarıya götürüyor esasında.
Kesinlikle.
Yani çocuğum eğer sınıfı geçersen sana güzel bir set alacağım. Seni güzel yeşillik bir efendim yere daha tatile götüreceğim demek. Sakın ha bak eğer zayıf alırsan şöyle yaparım, böyle yaparım, harçlığını keserim, bisikletini kilitlerim demekten hocam daha etkili demek.
Kesinlikle.
Ki. Hocam ilave edeceğiniz bir şey varsa söyleyin birkaç, yoksa vaktimiz doldu.
Allah sevgisinden ayırmasın.
Sevgiden, ümitten ayırmasın.
Evet, amin.
Korku da lazım, o da lazım, o da olmuyor hocam. Herkes için yani ümitle iş yaptıramıyoruz. Ama
o zaman
ümidimiz daha fazla olsun.
Evet, evet, evet.
Diyerek muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin hepinizi sevgiyle, saygıyla Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.